A9 TV ekranlarından merhaba değerli izleyenlerimiz. Altuğ Berker'le beraber hazırladığımız bir Hayata Dair programında yine bu hafta çok özel ve değerli bir konuğumuz bizlerle birlikte. Ses sanatçımız Sayın Recep Aktu. Hoş geldiniz programımıza.
Hoş bulduk, sağ olun.
Merhabalar, hoş geldiniz.
Sizi sinema, dizi aynı zamanda da çok değerli bestelerinizle tanıyor izleyenlerimiz. Hı-hı. Aslında İzmirlisiniz değil mi Recep
evet,
Bey?
Evet, İzmirliyim. İzmir Karşıyaka.
Onun ayrı bir önemi var galiba değil mi? Yani İzmir...
önemli değil de o çok evet. Uzun süredir Karşıyaka çok özel muhitti. Evet. Şimdi kalmadı tabii Karşıyakalı. Emekliler şehridir, sakindir. Evet. Düz yoldur her yer. İnsanlar alışverişe de, sokağa da hep düz yoldan yürüyerek giderler. Evet. Orası çok güzel bir yerde ama şimdi tabii teknoloji yürüyor. Evet. Kentleşme, çarpık, düzgün onlara hiç girmek istemiyorum. Mesela bizim oturduğumuz bir ev vardı. Ben oraya bir kere gittim, bir daha gitmemeye yemin ettim. Çünkü her yere apartman yapmışlar ve apartmanlar artık böyle olmuş. Sokakta daracık bir sokak. Ben tanıyamadım zaten orayı. Neresi burası falan, çünkü olacak işte. Hemen ilerisinde Zübeyde Hanım'ın mezarı vardı. Benim ilkokulum da oradaydı. Türk Birliği İlkokulu.
Evet.
Onun yanında hemen kocaman bir çam ormanı vardı. Biz o Zübeyde Hanım'ın mezarından aşağı inip çam ormanında futbol oynardık güya işte o zamanlar. Bir gittim ki orman yok.
Değişmiş.
Orman şey olmuş, site olmuş. Zübeyde Hanım'ın şeyine gittim, mezarına gittim. 3/4 gitmiş. Kıfacık bir yere bırakmışlar. Okuluma gittim, okulumun bahçesi de küçülmüş. Dedim ben bir daha buraya gelmem. Çünkü yok ya yani, öyle bir Karşıyaka yok. Şimdi tabii sadece ismiyle. Mesela Bostanlı diye bir yer vardı. Evet. Bostanlı'nın sonrası şeydi, Bataklık'tı, Çiğli'ye doğru giderdi. Şimdi gittim, Bostanlı nerede diyorum. İşte burası. Nasıl burası? Kocaman bir şey var orada. Enteresan geldi ve orayı doldurmuşlar. Bostanlı kalmamış. Bataklık hiç kalmamış. Bizim o nostaljik kahvelerimiz kalmamış.
Evet.
İzmir'e gittim. İzmir'de ya çocuklar gelmişken şu Saat Kulesi'ni görelim dedim. İskeleyi görüyorum ama Saat Kulesi'ni göremiyorum. Ya nasıl bir şeydir falan. Abi Saat Kulesi mi? Evet, ağaç da orada. Bir baktım orada kaldı. Nasıl olur dedim ya.
Evet.
Nasıl bir kentleşmedir bu? Yani şehrin alameti farikası burada duruyor. Yanında da iskele vardır. O iskele gene duruyor ama doldurulmuş halde duruyor. O orada kalmış falan. Yani çok garip. Bu kadar fazla da kentleşme tamam güzel illaki ama tantikliğe de dokunmamak lazım.
Mutlaka.
Çünkü onlar imzadır, şehirlerin tabii. İmzalarıdır onlar.
Çok doğru, evet.
Neyse işte ses çıkartmıyoruz. Allah sonumuzu hayır etsin diyoruz. Çok kentleşme
yine de çok güzel bir yer İzmir.
Tabii canım İzmir tam yaşanılacak bir yerdir. Evet,
müzik sevdası orada mı başladı?
Tabii müziğe orada başladık. Her genç kız diye pardon. ortaokul sıralarında bu zehiri aldım. Yani tabii yani normaldir o dönemde de. Şimdi hiçbir şey yok ortada ve ortalık müzikten kırılıyor, geçiliyor. Led Zeppelin'ler işte, Deep Purple'lar efendim, şeyler, Iron Maiden'lar, bir sürü grup var ortada. Aykırı kalmanız mümkün değil. Hele o zamanlar Milliyet Gazetesi'nin bir liseler arası müzik yarışması vardı. İlk liseler arası yapılıyordu. Sonra Ege Express yaptı aynı yarışmayı. Okul olarak katılmamız gerekliydi. Ben komşunun gitarını ödünç aldım, evde çalıştım. Akorlarımı da o öğretti bana. Ondan sonra yarışmaya girdik. Ve orada şey söyledik, Led Zeppelin söyledik. Düşünebiliyor musunuz keyfi?
Evet.
Sahnedesiniz, hava yapıyorsunuz. Led Zeppelin falan, herkes bakıyor ha falan diye. Ben o furyada işte liseyi bitirene kadar herhalde 6 tane grup kurdum. Ve enteresan gruplardı onlar. 3 kişilik gruplardı. O zaman öyle modaydı. Sonra dediler ki bu iş böyle olmaz, sen biraz daha geliştir bu işi, nasıl yapalım? O dönemin üniversitesi kabul edilen pavyonlarda çalışma dönemi vardı. O zamanki pavyonlar bir okul niteliğindeydi yani, gazino havasındaydı. İşte pavyonlarda çalışmaya başladık, her türlü müzik çalıyorsunuz orada, istersen çalmak gibi durumlar var. Sonra oradan kurtulduk. Nasıl yaparız, nasıl ederiz falan, büyük bir orkestra kuruldu. Gene bu yarışmalar devam etti falan derken... çok şükür İstanbul'da şeyi kazanınca üniversiteyi attım kendimi buraya.
Müzikten sonra ama siyasal mezunsunuz değil mi?
Siyasal mezunu bilgiler. Değilim. Siyasal son sınıf terk. Öyle demek.
Öyle sonra. Bir müzik sevdası yani.
Çok karışık bir ortamdı o zaman.
Tabii, evet.
Epey badireler atlattık. O badireler sonucu o dönemde 2 üniversitede okuma şansımız vardı. Ben gittim konservatuvar sınavına girdim.
Evet.
Türk Müziği Devlet Konservatuvarı. Girdik, bana çok kızdı hocalar. Sen niye orada okumuyorsun? İşte buraya geldin falan filan bilmem ne derken ben sınavı 90'la kazandım. Dedi ki bana, sen dedi aslında 100 aldın ama bu sadece bu yüzden 10 puanı kestik dediler. Allah razı olsun dedik. Girdik okula. Tabii o senede tarafta okumak yasaklandı. Birini seç dediler.
Evet.
Ben de nasılsa müzisyenim burayı seçeyim dedim. Daldım oraya. O arada işte bir takım yapım şirketleri falan kur. Zaten piyasada çalışıyordum o dönemde. Şat yapımda çalışıyordum o dönemde. 76'da işte Kısa Dalga Vokal grubunu kurduk bilmem ne derken işler geldi buralara. Bir sürü de iş yaptık geldik.
Ama bu sesle evet. Sizin sesinizle yani maşallah her türlü yerde her türlü enstrümansız söylersiniz. Hatta bize şu sizin meşhur Sevdalı Başım mı söyleseniz de bir
olur
söyleyin. İlla olsak.
Olur söyleyin. Nasıl?
Zülfü Livaneli
söz. Onu da söylememiz lazım. Özellikle ben üstünde duruyorum. Bütün televizyon programlarına çıktığımda da aynı şeyi söylüyorum. Lütfen müziğin altına, klibin altına veya şarkının altına sözü ve müziği kime ait yazın. Hatta aranjmanı kim yaptı yazın. Çünkü bunlar emekçidir.
Tabii.
Bu emekçilerin tek kazançları bu bildirimlerdir. En azından son döneme kadar bu şarkıyı benim zanneden bir sürü insan vardı. İkaz da benim olmadığını, Zülfü Livaneli'ye ait olduğunu üstlerine basa basa söylediğim için artık Zülfü'nün olduğunu biliyorlar. Böyle bir şey yoktur yani dünyanın hiçbir yerinde yoktur. Türkiye'de var böyle bir şey.
Evet.
Bir şarkı bir sanatçıya şey yapılır, işte bunu kim söylüyor? Nilüfer söylüyor, atıyorum. Tamam Nilüfer'in şarkısı, ya kardeşim değil.
Evet.
Bunun bestecisi başka, anası başka, babası başka. Bunun üniversite okutan hocası başka. Bunu seslendiren Nilüfer. Nilüfer'in değil o şarkı. Bunun yok Nilüfer'in. Peki öyle diyorsan öyle. Ya
evet şart. Almak lazım yani. Sanatçının hakkını vermek lazım.
Şart.
Değil mi?
Düşünsenize.
Tabii.
Şimdi ben Zülfü Livaneli'nin şarkısını söylerken anası babası olan kişiyi nasıl anlatma? Ben sadece onun yorumcusuyum. Ama onu doğuran, onu büyüten, onu geliştiren, onu hayata geçiren Zülfü Livaneli. Ona saygıyla eğilmek zorundayım.
Çok da güzel.
Çünkü bu şekilde
var,
yorumlamama çok sahip oldu. Bir de izin verdi söyleyebilirsin diye. İşte bundan büyük mutluluk bu. O yüzden de söylemek zorundayım.
Size ait de ama çok güzel şarkı sözleri
teşekkür
var.
Teşekkür ederim. Onu da ilerleyen zaman.
Tamam.
Evet. Buyurun.
Tamam. Evet. Şunu biraz toparlamam lazım.
O zaman sizden güzel bir parça dinleyelim.
Memnuniyetle tabii. Anılar kaldı geriye, senin resmin, resminde senin alevler var, büyüler var. Acılar kaldı geriye ve senin sevgin, sevginde senin umutlar var, anılar var. Gün gelir biter mutluluk ömrümüz gibi ve bir gün solar resimler çiçekler gibi. Sonunda söner tutkular yıldızlar gibi. Sönmeyen bir şey var, benim kalbimde yanar, yanar. Kalbimde senin sevgin var, ölümsüz sevgin. Sevginde senin vaatler var, yarınlar var. Anılar çeker geçmişe, geçmişe beni. Geçmişte dipsiz kuyular var, girdaplar var. Gün gelir biter mutluluk ömrümüz gibi ve bir gün solar resimler çiçekler gibi. Sonunda söner tutkular, yıldızlar gibi. Sönmeyen bir şey var, benim kalbimde yanar, yanar.
Harikulade.
Gerçekten
teşekkür ederim.
Güzel.
Sağ olun.
Çok, evet, çok güzel.
Muhteşem bir parça, yorum olağanüstü.
Evet, mükemmel.
Şimdi zaten şarkıyı söylemek, evet, sırf şarkıyı söylemekle olmuyor. Yani bana hep soruyorlar, siz tiyatro okudunuz mu diye. Hayır diyorum. Peki diyorlar, nasıl oyunculuk? İşte diyorum, bakın benim senaryom önümde. Senaryoyu okuduğunuz zaman bunun içinde bir hikaye var. Eğer bu hikaye siz özümleyebilirseniz, bu özümlediğiniz hikaye, doğru özümlemek tabii, doğru özümlediğiniz hikaye dinleyene aktarabiliyorsanız, mimiğinizle, ses renginizle, her şeyinizle, o zaman diyorum siz oyunculuk yapıyorsunuz. Oyunculuk yapmazsanız müzisyen olamazsınız. Bunların hepsi iç içe. Sanat çünkü bu. Dolayısıyla ben size eğer bu hissi geçirebildiysem, o zaman benim görevim tamamdır. Mükemmel. Bu olması
ama
lazım.
Ama sanatçı ruhu bambaşka işte. Yani size yani verilmiş bir nimet bu yani.
Teşekkür ederim. Çok şükür.
Evet, gerçekten.
Çok şükür.
Hem söz yazıyorsunuz, bestelerini, evet, yapıyorsunuz. Diğer şarkıları çok güzel yorumluyorsunuz. Aynı zamanda çok güzel gitar çalıyorsunuz.
Teşekkür
Bunların
ederim.
Hepsi gerçekten çok olağanüstü, çok güzel yetenekler.
Yani işte yapmaya çalıştığımız şeyler, duyduğumuz hisler bunlar.
Evet, yani izleyenler bizim gibi takdir ediyorlar mutlaka ama genel anlamda sanatçının takdiri bu dönemde nasıl buluyorsunuz? Sanatın ve sanatçının takdirini.
Ah. Ya biz hiçbir zaman ülkemizde sanatçıyı takdir etmedik. Yani özellikle yaşarken hiçbir şekilde hiçbir sanatçı takdir edilmedi. Değer bulmadı. Değer buldu diyenler zaten sanatçı yönleri çok az olan insanlar. Yani bizde karıştırılan bir şey var. Çünkü sırf şarkı söylemek sanat değildir. Sanat üretmeyen bir şeyi yapan kişiye, yani üretmiyorsa bir şey, ona sanatçı diyemeyiz. Ona ancak yaptığı işin ismiyle hitap ederiz. Yani siz şarkı söylüyorsanız ve üretmiyorsanız siz şarkıcısınız. Başka hiçbir iş değilsiniz yani. Sanatçı kelimesini kullanamazsınız. Dolayısıyla bu farkın da zaten ülkeye anlatılması çok zor. Çünkü biraz önce anlattığım şekilde hani şarkının ismi şarkıcısıyla anılıyor. Asla olamaz öyle bir şey. Asla ve katta olamaz. Çünkü benim çocuğum onların hepsi. Hiçbirine ayırt etmem. Eğer ben lütfedip sana demişsem ki okuyabilirsin, o zaman sen onu okuyabiliyorsun. Ama anası, babası, dadısı, sülalesi benim. Beni ezip orada hiç kimse sana mal edemez. Bir Recep Akdoğ şarkısı okuyorum dersiniz, yürürsünüz. Bir Kayahan şarkısı okuyorum dersiniz, yürürsünüz. Ona hiç ses yok. Çünkü anasını babasının ismini söylüyorsunuz. Tabii. Mahkemeye bile gittiniz, Ali oğlu Mehmet diyor mesela. Babanın ismi geliyor. Bu da öyle bir şey. Bu da benim çocuğum. Nasıl ben siz, yani sana nasıl mal olur bu hikaye burada? Dolayısıyla ülkeye de bunu anlatmak çok zor. Çünkü bu tamamıyla eğitim meselesi. Eğitimimiz zaten dillere destan bir eğitim sistemimiz ve şeyimiz var. Düzeyimiz var. Çünkü kitap okumuyoruz. Çünkü gazete okumuyoruz. Çünkü roman hiç okumuyoruz. Çünkü tiyatroya çok az gidiyoruz. Eğitimde kendimizi geliştirecek hiçbir şey yapmıyoruz. Sadece ben isim bulamadığım için böyle hop hop haberler vardır yani, güncel, su gibi, sabun gibi. Onları okuyoruz. Sonra televizyona baktığımızda işte Ahmet'in yatak odasında ne oluyor, o nerede basılmış, öbür tarafta bilmem ne, ona ne demiş. Bunlar bizi hiçbir şekilde ileriye götürmeyecek. Yani sadece tadımlık belki bakarsın ama hayatın boyunca buna bakarsan hiçbir şey öğrenemezsin. Dolayısıyla bu insanlara da bir şey anlatmak çok zor. Yani gerçek olarak hislerini ortaya döken bir sürü sanatçımız var. Hiçbirinin ismi yok. Anca ileride bayağı önemli bir takım şarkılar bırakabilmişse bazı sessiz sedasız gidiyor. Eğer bir skandala bulaşmışsa bazen ön plana getiriliyor. Ama onun dışında sessiz sedasız geliyor, üretiyor, veriyor ve ondan sonra sessiz sedasız gidiyor. Sonra ah ah vah vah diyoruz. Yani yok öyle bir şey.
Evet.
Öyle bir şey yok.
Yani aslında sanatın pek çok dalında bu sizin anlattığınız mantıkta, yani resim, müzik, heykel, tiyatro.
Hepsi dahil.
Hepsinde.
Hepsi dahil.
Son dönemlerde yeni güzel eserler çıkarılamamasının sebebi de bu aslında. Şimdi, yani aslında hep bizim sevdiğimiz, bildiğimiz, hep akıllarda kalanlar daha önceki dönemlerden.
Tabii dünyanın her yerinde hep, öyle ama.
Evet ama
o yatsınamaz bir şey.
Ama sanata, sanatçıya, o an estetiğe, güzelliklere, sizin anlattığınız doğrultuda önem verilse zaten yeni yeni çok daha güzel şeyler oluşabilir.
İlla ki bakın arkadaşlar arada bir gösteriyorlar işte oradan buradan çekilmiş videolar işte Vine'lar şunlar bunlar gösteriyor. Diskoteklerden yayın yapıyor arkadaşlar. Orada hop hop bir şeyler söylüyor. Bunlar dağılmış falan onları taklit ediyor ve söylemeye çalışıyorlar. Söylediklerine bakıyorum. Yani bana bir şey ifade etmiyor. Yani hop çaldım kapıyı girdim içeri bilmiyorum. Tamam yani olabilirdi. Bunun şarkı sözüyle ne alakası var yani. Evet. Böyle abuk subuk şeylerin ama böyle hoşlanıyorlar. Demek ki söylenecek bir şey yok. Zaten demişler ki yani ülkenin kültür seviyesini anlayabilmek için dinlediği müziği dinliyor. Bakacaksınız demişler. Ne tür müzik dinliyorsa o seviye odur demişler. Söylenecek bir şey yok. Bu laf o kadar doğru bir laf ki. Bakın şimdi dinlenen liste başı müzikleri.
Dünya çapında böyle.
Yani, hiç söylemek istemiyorum. Ama dünya çapında öyle bir şey var ki bu adamlar bunun üzerine para kazanıyor. Yani bir tane bestesiyle adam senelerdir müthiş paralar kazanıyor. Hayatını kurtarıyor. Şimdi geçen gün Timur abi geldi buraya. Timur abinin bir lafı vardır. Yani eğer ülkemizde telif müessesesi çalışsaydı diyor. Ben şimdi buraya kendi helikopterimle geliyorum ve şatoma geri dönüyordum diyor. Çünkü adamın bestesi hakikaten dillere destan. Çok İnanılmaz güzel. Bir şey. Bakın bir tam tezatını bir şey daha söyleyeyim. Mesela senelerdir George Moustaki'nin parçası Lömetek, Tanju Okan'ın hasreti olmuş. Çok güzel. Şimdi George Moustaki'yi kimse hatırlamıyor. Peki şarkı sözünü kim yazdı bunun? Kimse bilmiyor.
Evet.
Kim yazdı biliyor musunuz? Nino Varon yazdı. Nino Varon da bu şarkıya 80 öncesi yazdığı için para kazanamıyor. Oysa Türkiye'nin, ülkenin her yerinde çıtır çıtır çalınan bir şarkı. Nasıl bir şey bu şimdi? Nasıl adam ne yapacak? Yani ben bunu 80 önce yazdığım için suçlu muyum şimdi? Değil.
Tabii evet.
Mesela şey, Kadınım gene Tanju Okan muhteşem bir parçadır. Sözlerini kim yazdı? Kimse bilmez. Kim biliyor musunuz? Mehmet Teoman. O da almıyor para çünkü o da 80 öncesi yazmış. Ya böyle bir cezalandırma sistemi var. Evet. Dünyada böyle bir şey yok. Çünkü adam mesela ben bir şarkı yaptım. Şerefe ismini getirdim. Natalie diye bir şarkısı var. Gilbert Beko. Evet. Rusya'da geçen bir şarkı. Muhteşem bir şarkıdır. Dünyaca bilinen bir şarkıdır. Biz dedik ki ya biz bunu Türkçe yapalım. Külliyen olmaz dediler. Biz dediler böyle bir şeye izin vermeyiz. Ya Fransa söyle. Ya da dediler söyleme. Ama dediler sahnede de söyleyemezsin. Hı hı. Ya yapmayın etmeyin. Adamın koruduğu şey şarkıya bakar mısınız? Ve bu dünyanın her yerinde korunuyor. Ben de onun için şarkıyı şerefe diye söylüyorum şarkıyı sahnede. Aman diyor kimse söyleme $10,000 cezası var diyorum. Komedi oluyor ondan sonra. Ama böyle sahip çıkıyorlar. Şimdi oho Timur abinin parçası Allah ne verse her yerde söylüyor. Adama bir şey gelmiyor. Nasıl olacak bu yani nasıl bir şey
sanatçının
olacak?
Sanatçının haklarının korunması lazım.
%1 milyonun çok.
Düzenlemelerin de acil olarak yapılması gerekiyor kanuni düzenlemeler.
Çok zor ya. Yani herkesin öyle çıkarları var ki bu işte. Yani neler var? Dokunma açılmasın kutu. Söylemesin kötü. Böyle bir laf var. Açmayın kutuyu söylemeyin kötüyü. Muhabbeti evet. Bu çok önemli bir şey. Ama bu tabii baştan halledilmesi gereken bir şey. Yani müzikten anlamayan bir müzik temsilcisi olmaması lazım. İşte ne bileyim
çok
kültürden
doğru.
Anlamayan bir kültür temsilcisi olmaması lazım.
Çok doğru.
Tiyatrodan anlamayan bir kişinin tiyatroya hükmetmemesi lazım gibi bir takım sıkıntılar çekiyoruz. Ne bileyim yani üniversiteyi ve yönetimi bilmeyen bir kişinin rektör olmaması gerekli. Bunlar o kadar önemli şeyler ki insanları yönlendiren şeyler bunlar. Şimdi bir bakıyoruz işte bilmem neredeki bilmem ne memuru gitmiş bilmem nerede genel müdürlük. Ya anlar gözünüzü seveyim 50 tane adam var orada. Yani bu çok can sıkıcı bir şey. Bayağı can. Onun için Türkiye'deki telif hakkının düzelmesini asla tırnaklarımızda çabalıyoruz, yırtıyoruz, kazıyoruz ama hani çabalama kaptan gidemezsin hikayesi bu. Biz lafla peynir gemisini götürmeye çalışıyoruz. Yapacağız, çağız. Ha doğru diyorsunuz.
Evet.
Ama buna rağmen de üretmeye devam ediyorsunuz.
Ama ondan sonra o kişiler sanat bekliyorlar.
Bekleyemez mesela, ki. Nasıl bekleyecek?
Yani nasıl çıkacak değil
mi? Yapmayın ne olur. Sanat bekliyoruz dedikleri, dediğiniz kişilerin yönlendirdikleri sanatçıları da görüyoruz. Bilmem anlatabiliyor muyum yani? Ya neyse çok detaylara inmeyelim. Ya o tehlikeli olacak artık bu konu.
Yönetim anlamında işi ehline vermek gerekiyor. Yani ehil insanlar
illaki.
O sorumlulukları almalı ki faydaları oluşabilsin.
Yoksa başka türlü işi kotaramazsınız. Yani her şeyi ben bilemem. Ben önce bildiğim şeyleri yaparım. Bilemediğim şeyi siz biliyorsanız siz yaparsınız. Yok hayır sen değil sen olacaksın. Ve nasıl yapacağım onu yani bilmiyorum ki. Evet. Yani böyle bir gariplik var işin içinde. Neyse. Dünyanın hiçbir yerinde olmayan bizim devlet büyüklerimiz bilir. Bu devlet büyüğü lafı bir tek bizde var biliyorsunuz değil mi? Dünyanın hiçbir yerinde yok. Devletin büyüğü, ya benim seçtiğim adam nasıl benden büyük olur ya? Ya devlet büyüğü. Devlet büyüklerimiz bilir deyip keseceğiz lafı.
Hürmeten herhalde, saygıdan dolayı.
Say dünyadakiler saygı duymuyor mu ya? Bir tek biz mi duyuyoruz devlet büyüğüymüş?
Allah. Aslında biz yani sanatta özellikle müzikte çok daha köklü bir yapıya sahibiz. Yani hani eski
aynen öyle.
Türk müziği. Hani o eski...
Şimdi bakın orada da bir sıkıntımız var. Osmanlı müziği vardır. Türk musikisi diye geçer. Biz de son zamanlarda çok iddialı ve kesi var. Türk sanat müziği demeye başladılar. Elbette saygı duyuyorum. O zaman ben de halk sanat müziği yapıyorum abi. Alıyorum bağlamamı halk sanat müziği. Böyle bir kavram var mı? Yok. E peki öyle bir kavram da yok. O zaman klasik Türk müziği var.
Evet.
Türk müziği var. Ve de hafif Türk müziği var. Yani hafif Türk müziği diye bir şeyde anlamsızlık. Gel ağır doğu müziği, hafif batı müziği tarzında ama nasıl anlatayım? Son dönemlerde yapılan o aleminit şarkılar var. Çok da hoş şarkılar. Onlara Türk sanat müziği diyemezsin. Onlara Türk müziği de diyemezsin. Onlara diyeceksin? İsim de bulamıyorum yani. İsim de bulamıyorum ama bu ayrımı mutlaka yapmalıyız. Klasik Türk müziği, Dede Efendiler, Itırılar, of aslanlar evet. Gibi şakır şakır söylüyor. Türk müziği denen şeyler geliyor Hani Anılar geliyor bilmem şunlar onlar Türk müziği kendisi
evet.
Bütün makamlar çıtır çıtır duyuluyor sonradan üretilmiş bir takım arabesk fantazi diyelim hadi fantazi Türk evet. Müziği diyelim şimdi bu üç ayrımı hepsine Türk sanat müziği ya yapmayın öbürleri ne
evet tabii.
Öbürleri ne halk müziğinde ayrılmış bozlaklar var işte bilmem şunlar var bunlar var ona sanat demiyorsunuz da bu sanat böyle bir şey de yok. Neyse buna da girmeyeyim. Çok başım ağrıyacak.
O zaman biz müziğe girelim.
Ne yapalım? Nasıl bir
yani
müzik yapalım?
Sizden her şeyi dinlemek güzel.
Underground müzik.
Evet, yani sesiniz peki. Çok güzel olduğu için hakikaten ne gerçekten, siz uygun görürseniz. Evet.
Ne söylerseniz. Mutlaka çok güzel.
Peki. O zaman bu kez sözü müziği bana ait olan bir şarkı söyleyeyim. Nerelerdeydin? Bu genelde açıklamasını da yapmak istiyorum çünkü
tabii
hikayesi
ki.
Var yani.
Tabii ki.
Nerelerdeydin? Kadın veya benim şarkılarımın cinsiyeti yoktur. Hı hı. Kadın da söyleyebilir, erkek de söyleyebilir. Önemli olan şarkının özündeki anlamı yükleyebilmesi kendine. Bu tarzda yaşayan çok insan var. Yaşayacak olan da çok insan var. Onun için böyle bir şarkı düşündüm. Kim üstüne alınırsa öyle gitsin.
Tamam. Ne acılar çektim ben tüm hayatımda. Can kırıkları vardı tüm yollarımda. Buruk bir şarap gibiydi yalnızlığım. Bu zamana kadar sen nerelerdeydin? Sen bir anda çıktın karşıma. Ne yaptın ki bana böyle? Bir kor gibi beni yaktın. Bu kadar zaman nerelerdeydin? İnan ki sensiz yapamıyorum. Ne oldu bana hiç bilemiyorum. Seni görünce dayanamıyorum. Arzularıma dur diyemiyorum. Sen kış ortasında yaz gibi geldin bana. Karşılık veremem tertemiz aşkına. İstemeden de olsa sana elveda. İlk gençlik yıllarımda nerelerdeydin? Bak, gün şimdi bitmek üzere. Uykusuz bir gece daha. Ve yine yalnızlığım bu kadar zaman. Nerelerdeydin? Gece rüyamda sarılıp sana, öpüp koklayıp sevişiyorum. Daha önceden nerelerdeydim? İnan ki çıkmaz bir sokaktayım.
Çok teşekkür ederiz.
Güzel. Harika.
Evet, konunun anlam ve ehemmiyeti bu.
Oyunculuk.
Evet. İşte burada. İşte burada. Deminden beri oynuyorum size zaten. Çünkü ne, bak şimdi gün bitmek, bunu ifade etmek zorundasın. Ve şarkı bak şimdi gün bitmek üzere. Olmaz yani. ne yapayım bitiyorsa. Ama o acıyı, o hasreti, o özlemi, o ıstırabı göstermek zorundasın. Eğer onu gösterebiliyorsan oyuncusun zaten.
Yani ikisi arasında bir oyunculukla müzik arasında bir tercih yapmanız gerekirse.
Yapamam.
Aynı görüyorsunuz.
Yapamam çünkü ben ezelden beri şarkı söylüyorum, yorum yapıyorum. Şimdi bir de onu gitarsız kamera karşısında senaryo gereği oynadığım bir şey var. Yani ikisi de aynı bana göre tabii. Yani buna katılan olur, katılmayan olur. Mesela ben şu lafı ettiğimde önce bir evet dediler. Nedir bu dedim, evet. Biliyor musun? Bakın dedim, şu küçük bir senaryodur. Buna bakın, senaryonuz yazılı. Ne oynayacağınız, nasıl oynayacağınız yazılı. Eğer oyuncuysanız bunu çözersiniz dedim. Evet dediler. Çünkü onlar alışmış senaryo. İşte Ahmet Mehmet'e bilmem ne dedi, bilmem ne yazar. Bu yazıldı ya, işte bu kadar, şu kadar. Evet. Bunun içinde dev bir hikaye var. Nasıl istiyorsan öyle yap. Biraz hayal gücün çalışsın canım yani. Evet. Her şeyi de biz ve devletten beklemeyeceksin, yazmayacağız yani. Bunu okuyacaksın, çözeceksin, oynayacaksın.
Şimdi yaşamadan çıkmıyor değil mi?
Yok mümkün. Hayır, yaşamak
bir,
değil.
Bu, mesela bir beste yaparken veya bir... Yani bir sanat icra ederken gerçekten. Yani o hissi verebilir, onu böyle. Hayır, yaşayan insan belki.
Yani mesela şimdi ben bu şarkıya, ben böyle bir şey yaşamadım. Hı. Ama hayal dünyanızda böyle bir şey yaşanırsa ne olduğunu, hı, ne olabiliri, evet, düşünmek zorunda. Sanatçıysa da bunu bilirsiniz. Çünkü bir sanatçının en önemli özelliği çok gözlem yapmasıdır. Her türlü şeyde, her türlü kişiyi gözlemleyeceksiniz. Kapıdan, sokaktan, oturduğunuz holdingin bilmem ne başkanına, evet, kadar. Hepsini gözleyeceksiniz. Mimiklerinden hareket, insanı gözleyeceksiniz. Daha doğrusu Türkçesi bu. İnsanı gözlediğiniz zaman mutluluğunu, mutsuzluğunu, öfkesini, neşesini, her şeyini çözebilirsiniz. İfadelerden ne olduğunu anlayabilirsiniz. Evet. Sanatçıysanız bunu yapmak zorundasınız. İyi bir gözlemci olmak zorundasınız. Hangi olaya tepkisi nasıl geliyor? O olay nedir? Tüm bunları araştırmanız lazım. Bunlar artık bir süre sonra otomatik hale geliyor ve onu görüyorsunuz. Ya şimdi çok mutsuz oldu diyorsun. Adam hakikaten mutsuz oluyor yani. Şimdi bu tür hikayeyi kafanda yazabiliyorsun. Deminden beri nerelerdeydin söylüyorum. Nerelerdeydin kafamda yazdım.
Bir vallahi yaşamış gibiydiniz. Evet. Ama öyle güzel söylediniz ki.
Ama öyle olmak
öyle içten.
Evet, son dönemdeki şarkılarda anlattığınız gözlem, duygu olmuyor. Dediğiniz gibi günlük konuşmalar.
Yani işte zaten işte sıkıntı sabah, orada. Evet. Onun için eskileri dinliyorsunuz.
O yüzden.
Evet, 70'ler, 80'ler o yüzden çok makbul. Orada daha bir ruh vardı. Daha bir
yani şey. O ruhu ve yani aslında orada da ruh yoktu da. Ama kelimeler çok özenle seçilmişti. Yani kelimeyi düz okusanız bile o kelime sizi bir yerlere götürüyordu. Şimdi onların amplakları yeni yapılan modellerinde yeni baştan aranje edilince onu doğru yorumlarsınız şarkı uçuyor bir anda. Ciddi anlamda uçuyor. Çünkü o şarkılar öyle o hislerle yazılmış. O hisse şimdi o zamanlar gösteriyor muydu göstermiyordu o bilmiyor eskilere girmeyelim şimdi. Yeni dönemde o şarkıları söylerken o hisleri verirseniz evet. Şarkı bir anda uçuyor. Hemen bir anda ciğerinize işliyor sizin. Ondan sonra zaten kolay. Ama bunu yapmak için de sanatçı olmak gerekli. Evet. İddiayla söylüyorum çünkü.
Kesinlikle.
Yani öyle olmak zorundasınız. Evet. Çünkü siz malınızı satıyorsunuz, hayalinizi satıyorsunuz, duygularınızı satıyorsunuz. Satamıyorsunuz tabii. Bir de öyle bir durum var. Bunu yapıyorsun. Mesela benim son 3. albümün çıkacaktı pazartesi günü. Pazar günü ben onu netten indirdim. Açtım şirkete dedim ki ben albümü indirdim. Nasıl olur abi daha çıkmadı piyasa. İndirdim aksana yollayayım
nasıl
dedim.
Nasıl oluyor?
Bitti oluyor.
İşte.
Oluyor. Niye o? Yani şu anda milyonlarca dağıtımı var yani. Hiç benim haberim yok. Böyle şey Türkiye bu hayvan. Ama bu böyle dünyanın her yerinde bu korsan.
Bu hak hukuk mu yani bu şimdi?
Değil ama korsan böyle.
Bunu birinin el atması, bunu düzenlemesi lazım.
Yani. Önüne geçemezsiniz. Mümkün değil. Telif haklarını net ortamında önüne geçmeniz olanak dışı. Olanak dışı. Çok ağır yaptırımlar koyacaksınız ama bugün ona koyarsınız ertesi gün oradan açar. Ya adam site atıyor, açıyorsa bilmem ne nokta net diyor. Atıyorum şimdi. Herhangi bir bilmem ne nokta net. Yasak geliyor ona değil mi? Bilmem nokta net yapıyor. Gene aynı şeylere geliyor. Bir daha yasaklıyorsa bil nokta net yazıyor. Değişmiyor yani. Kelime harf değişikliğiyle gene aynı şeyi bildiği gibi okuyor yani. O yüzden önüne geçiremiyor. Çünkü artık şimdi bakın albüm yapmak sanatçı için çok pahalı bir kartvizit özelliğini taşıyor şu dönemde. Çünkü yaptığınız albüm asla satmıyor. Albümü satabilmesi için çok değerli eserler koymanız lazım ve uzun sürede satmasını sağlamanız lazım. O süre içinde de siz popüler olamıyorsunuz. Çünkü çok az dinleyeniniz oluyor. Mesela ben hakikaten takdirle karşıladığım bir insan var. Bir sürü insan gibi. Mesela bir Bülent Ortaç ile olmanız lazım. Adam 1000 sene önce bir albüm yaptı. Dedik ki bu albüm satmaz ama sene içinde en çok satan olacak. Halen satıyor. Benimle oynar mısın albümü? Gidin nerede istiyorsanız benimle oynar mısın? Bülent Ortaç gibi çak diye alıyorsunuz.
Evet, doğru.
Şimdi içindeki eserler güncel eser, sürekli güncel. Söylediği laflar o kadar güzel laflar ki bunları almanız lazım. Şimdi ben de inşallah öyle bir durmayı, ben de çünkü ısrar ettim. Yani benim şarkılarım da hemen pop, tap bilmem ne olacak bir şey değil yani. Ben öyle bir yerden ödül mödül de beklemiyorum Allah'a şükür yani. Ben işimi yapıyorum, mutluyum, yaptım mı yaptım. Mesela benim Alışma Bana çok tutuldu o albüm. Halinde o satıyormuş.
Sizin Siyah ve Siyah Gül.
Alışma Bana Siyah Gül ve Yaşamak.
Albümleriniz var.
Evet.
Bunların için en çok hangisini?
Nasıl hayır dedin? Bak yine aynı soru.
Ama birini biraz daha bir şey yok mu?
Asla. Bakın ilk albümde benim bütün birikimim orada. Evet. Eskilerim, yenilerim, bilmem nelerim, yorumlarım orada. İkinci albümde dev bir adamı fazlasıyla ses, Yaşar Güvenir seslendirdim. Dev bir adam. Ve bu adamın hiçbir şekilde, yani bir tane basılı plağı orada cızır cızır etrafı. Şarkılarını yeni baştan söyledik. Yeni yorumlarla söyledik. Benim parçalarım da var. İkinci albüm nasıl atarım kocaman şeyi? Mümkün mü yani Yaşar Güvenir adam? Üçüncü albüme geliyorsunuz. Üçüncü albümde dev gibi iki tane İspanyolca şarkım var yani. Bir Adio Querida söyledim. Bir tane La Flor de İstanbul söyledim. Bir tane Yaşamak söyledim ki benim en güvendiğim şarkılardan biridir. O We Are The World havasında dostluktan bahseden, birlikte olmamızın ve birlikte birbirimize tutunmamız gerektiğini anlatan bir şarkıdır. Ve bunların hiçbirinin reklamı yapılmadı. Reklamsız durumda ben işte kendi çapamla falan filan ısrarla söylüyorum bir şeyleri. Dinleyenler gelip dinliyor beni.
Şimdi bu Radyo Keri de çok cazip geldi bana kulağıma bir anda.
Evet.
Bir de ayrı çok sizin çok dinlenen bir parçanız var. Zülfü Livaneli'nin Sevdalı.
Tabii.
Hangisini, bir tanesini söyleyelim ikisinden birini. İkisi de çok güzel.
Şimdi o Adio Querida şu anda sözleri yanında değil.
Evet. Yaşar Güvenir, Sensiz Saadet Neymiş değil mi?
Evet.
Sensiz Saadet Neymiş, efendime söyleyeyim şey, Bir Tuhafım Bu Akşam, ondan sonra Sen Ağlama. Müthiş parçaları da bunlar.
Çok siyah başlıyor. Beyaz klipleri var onların.
Tabii
internette
yok,
çok güzel.
Yok klipleri hiç yok. Ben yaptım. Benim yaptığım kliplerim var. Ya inanılmaz bir şey. Adamın klibin bir tane çaldığı şey var.
Sensiz Saadet Neymiş var bir tane.
O kadar ama.
Biyolonsel var. Bir falan, üç kişi. Evet.
Çok samimiyim hocayla. Yaşar abi yani gözleri yaşardı. Nereden çıktın da? Çünkü Sensiz Saadet söylüyor. Adam telif bile almıyor. Düşünün. Ya. Dünyanın her yerinde bilinen parça adam telif alamıyor ya. Ya böyle bir şey var mı yani? Ama oluyor işte. Söyleyecek bir şey yok.
Kesin bir düzenleme yapmak lazım yani. Biz
mümkün değil. Hiç
kanalımız bu konuda çok çalışmalar yapıyor. Bize şey sağlarsanız zikredilecek doneler onları
doneden fazla bir şey yok yani. Hakikaten done etrafa bakın done olduk yani. Habire done geliyor. Çünkü hepsi habire uğraşıyorlar. Evet. Alışma bana. Ne yaparım belli olmaz. Bugün varım, yarın yok olurum. Dokunma bana, yaramı bir destan açma. Duygumda kaybolursun, tutuştururum. İsteme beni, yasaklarla boğuşursun. Engellerle doluyum. Uğraşma sakın, çözmeye çalışma sakın. Sana karışır iyice gördüğüm olurum. Anlama beni, ben kendimi anlarım. Aşk yaşatmamı isteme asla. Ben aşka yıllardır inanmıyorum. İnan bana, ben böyle mutluyum. İnandır beni aşkın varlığına. Sana öyle bir aşk yaşatırım ki vazgeçemezsin, tutku olurum. Yıkabilirsen duvarlarımı, sakın bırakma beni. Tüm tutkularımın ve o gücümün arkasında hala minik bir çocuğum ben. Büyütemezsen kaybolurum. Bu şarkı bir dönemler bütün nette bütün camianın evet. içindeydi. Herkes bir şey der de bilirsiniz bunu. Togor'un şarkısı bu. Fakat o kadar bir kaos yarattılar ki bu şarkı herkes sahiplendi. O şarkı demişim, söze herkes sahiplendi. Ya işte oydu buydu bilmem neydi benim aklıma geldi. Hatta onun da küçük bir hikayesi var, onu da anlatayım size. İlk albümü yapacağız. Un kapanındayız, şarkı seçiyoruz. Ben bir tane şarkı seçtim ki benim aşkım bir şarkı. O çok muhteşem bir şarkıdır. Bir kadın sanatçı arkadaşımız söyledi bunu. Çok da tuttu. Ya dedim şunu bir de erkek sesiyle ben söyleyeyim ne olur. Çünkü o şarkı şey albüm için Son Perde var. Nilüfer'in söylediği bir şarkıdır. Muhteşem oldu o da. Tamam dediler, izin alacağız tabii. Açtık telefonu. Ya dedik böyle böyle bir durum var. Ben bu şarkıyı söylemek istiyorum, ne dersin dedi. Bir rakam söyledi bana. Ha dedim yapma, dükkan açarız bu rakama yani. Böyle bir şey yok. Uçtu. Yapmayın dedim ya. Ya hakikaten ayıptır yani. Tamam haklısın, para isteyeceksin. Ama yani bir dengesi bir şekli olmalı. Çünkü neticede biz bu şarkıyı söyleyince birincisi şarkıyı güncelleyeceğiz. İkincisi sen güncelleneceksin. Çünkü şarkı senin, bizim şarkımız diye anlatmayacağız ortalığa. Bu şarkı güncelleşince sen zaten telif haklarını almaya başlayacaksın. Niye dedim uçuyorsunuz bu kadar? Allah şekerim dedi yani olursa olur. Peki dedim olursa olur. O zaman olmasın dedi. Nasıl sinirlendim abi? Bindim arabaya eve dönüyorum. Eve geldiğimde Alışma Bana çıkmıştı kafamda. Oturdum çaldım, o sinirle bitti. Ve de çok sevindi. Aa ne kadar güzel dedim. Ben hep sinirleneyim bundan sonra falan. Böyle bir geçmişimiz var o işte.
Ama çok güzel.
Teşekkür ederim, sağ ol.
Nasıl şu an sahne çalışmaları ve
İyi. Programlar. Yani aslında sahne çalışmaları iyi değil de iyi diye geçiyor. Hı. Çünkü piyasanın durum vaziyeti biliyorsunuz. Yani bu durumda eğlence sektörü ilk kazaya uğrayan sektördür. Dolayısıyla eğlence sektörüne tam göbeğinde olduğumuz için önce bizi vuruyor maalesef. İşler böyle insanlara çürük diş gibi geliyor yani. Veya dişi dökülmüş insan ağzı gibi geliyor. İşte ayda bir tane, iki tane falan gibi. O ilk bir iki tane de asılıyorsunuz. Zaman diyorsunuz, dinleyicimle buluşacağım. Çünkü fikirlerimi ve düşüncelerimi anlatacağım. O büyük bir keyiftir. Ama tabii yani ne kadar çok olursa o kadar iyi. O kadar çok insana ulaşmış olursunuz. Şu dönemlerde pek ulaşılamıyor. Tabii bizler de bununla yaşadığımız için, bizim hayat şartlarımız buna el verdiği için ne kadar az olursa o kadar fazla faturayı ödeyemez duruma giriyoruz. Fatura kira bilmem, hayatımız fatura ödemekle, işte arada bir çıkan işlerin alıp oralara yönlendirmekle böyle geçiyor. Yani sırf ben değilim tabii bu durumda olan, herkes aynı durumda.
Evet, böyle olmamalı. Mesela olmamalı tabii. Yani Adnan Bey bunu der, her zaman devlet sanatçılara belli bir aylık bağlasın, sanatçılar bunlarla uğraşmasın.
Onlar şimdi sanatçıdan sanatçıya fark var. Yani kime niye bağlayacaklarını devlet büyüklerimiz bilirler. Ben yine böyle söylemiş olayım.
Tüm sanatçılarımıza o desteğin olması gerekiyor.
Çok zor çünkü ki bağlamayı sırtına atan detaylar... sanatçıyım diye gezdi bir yerde sanatçıyı ayırt etmek çok zor oluyor yani. Hikaye orada patlıyor.
Yani o anlattığınız şeyler tabii ki önemli. Faturalar detay, yani daha pek çok detay vardır ama sanatçı bunlarla değil de yeni şeyler, güzel şeyler üretmekle kafasını yormalı. Yani bu detaylar inşallah kaldırılır. Biz
mümkün
öyle umut ediyoruz. Şey.
Mümkün.
Yok yani, canım değil.
Umut ediyoruz biz. Olacağını.
Yapamayan varsa yapan olur.
Mesela
evet.
Sabah doğal gazı geliyor. Ödememişsin. Çat diye kapatıp gidiyor. Aman bir dakika, ben yeni beste yapıyordum ya. Beni ilgilendirmez diye yaptıktan sonra. Şimdi böyle yaşayan çok insanlar var. Ev kiracı, ev sahibi diyor ki kardeşim bana ne senin müziğinden diyor. Ben diyor paramı isterim. Ya haklısın da işte yani
evet.
Rezil oluyor insan.
İşte böyle olmaması
lazım. Olmaması lazım. Evet. Neyse olacak inşallah.
Ya bunu yani
İnşallah düzelecek.
İsteyen
evet.
Yapar eline imkan geçtiğinde.
Düzelecek. Evet, bugün inşallah. Hep böyle söylüyorum. Ben hep olumlu bakmaya çalışıyorum. Evet. Benim hala ümidim var diyorum. İnşallah bir takım şeyler düzelecek diyorum ama yani o düzelmeye gidişatı da görmek gerekli. Bu durumda o gidişatı da göremiyoruz ama benim hala umudum var diyorum. Öyle gidiyor.
İşte böyle dillendire duyması gerekenlerin duymasını sağlayarak, yapması gerekenlerin yapmasına katkıda bulunarak.
45-46 senedir bu işi yapıyorum ve hep dillendirdim ama halen daha yerine ulaşmadı laflar. Dolayısıyla ben de dillendirmekten mümkün olduğu kadar vazgeçtim. Ben işimi yapıyorum şimdi. Müzik yapmaya çalışıyorum. Evet. Kimsenin işte orasına burasına dokunmamaya çalışıyorum. Ama bazen çok sinirleniyorum. O zaman da ufak tefek cevaplar veriyorum. Ama genelde suya sabuna dokunmadan müziğimi yapayım, anlayan anlasın diye bırakıyorum ortada. Olay budur.
Doğru, haklısınız. Yani belli anlayışlarda şimdi sanatın değeri, kıymeti verilmiyor. Yani bu bir yanlış inanış. Yani insanların fikirleri, düşünceleri, ideolojileri, inançları içinde bazı şeyler şey olmuş. Yani böyle yozlaşmış, evet. Öyle söyleyeyim. Değer verilmesi gereken insani şeylere değer verilmez hale gelmiş. Bunlar düzelecek. Yani o yanlış zihniyetler zaten insanın ruhuna aykırı olan şeyler. Tabii, mesela insan sanata aykırı olabilir mi? Müziğe aykırı olabilir mi? Ama evet. Oluyorsa o kendini kastığından, yanlış bir şeye yanlış inandığından kaynaklanan. Yoksa insanın zaten ruhunun ihtiyacı var. Hani müzik ruhun gıdasıdır deniyor ya, sanat ruhun gıdasıdır. Evet. Öyledir. Onlar da aslında ister de kendilerini kapattıklarından bazı şeylere, o tip şeylere kapalı olabiliyorlar. Ondan şimdi, dolayı bazı şeyler de gelişmiyor olabilir.
Şimdi yani. Gelişmiyor olabilir derken, bu gelişmeyi sağlayabilmek için her şeyden önce en aklımız gerekli konu eğitim bence. Yani o insana biraz kitap okumayı, gazete okumayı, tiyatro eğitmeyi, sinemaya gitmeyi öğretmemiz ve anlatmamız gerekli. Mesela ben yine bir laf kullandım. Sevgili Murat Evgin'in bir lafıdır bu. O çok saygıdeğer bir babanın, saygıdeğer bir oğludur. Çok seviyorum ikisini de. Adam diyor ki eğer bir sanatçıyı seviyorsanız diyor, Bunu desteklemek için albümünü alın, kitabını alın, sinemasına gidin, dizisini izleyin. Eğer seviyorsanız. Eğer sevmiyorsanız niye o zaman seviyorum diye yalan söylüyorsun. Çünkü hiçbir albümünü almıyorsunuz. Bu nasıl sevgi? Tiyatroya bayılıyorum. Tiyatroya gitmiyorsunuz. Yine bayılıyorsun yani. Nasıl bir bayılma bu? O yüzden mesela bizde şey vardır. Sitelerde tıklanma oranına göre para kazanma işi vardır. Adam mesela ben klibi yayınlıyorum resmi siteden. Bakıyor ne güzel diye beğeniyor. Tamam dinle ama yani sen yarısını eğer 15 saniye mi 20 saniye böyle bir şey var. 15-20 saniye dinlemezsen o bana kar olarak gelmiyor. Yani ben para kazanamıyorum onda. Açıyor buymuş ne güzel şarkı beğen diyor. 14 bin kişi görmüş, 300 kişi beğenmiş atıyorum şimdi. Kaç kişi dinlemiş? Bir kişi. Bu nasıl şey? Bunu çözemiyorsunuz. Yani onun için bilinçli olmasını sağlamak lazım. İnsanlara çok daha net, açıkça bir takım şeyler anlatmamız lazım. Bu anlatmak için gerekli platformları sağlamamız lazım. Bu platformları özellikle üniversiteler, liseler bazında yapmamız lazım. Liselere gidince çocukların bu tür fikirleri, orijinalini öğrenmeleri için soru sormalarını sağlamamız lazım. Doğrularını anlatmamız lazım ama onların ebeveynlerine de anlatmamız lazım. Çünkü sen burada bunu anlatıyorsun, öğreniyor, eve gidiyor ki zinhar diyor, bitti. O iş bitti, çocuk eyvah diyor, bu yanlışmış diyor. Çünkü eğitim kökten bozuk, yani oradan öyle geliyor. Şimdi yeni jenerasyondan bir şey istiyorsun ama yeni jenerasyon bunu yapmaya çalışıyor. Bir kısmı yapıyor ama diğer kısmı ana baba korkusuyla yapamıyor. Nasıl olacak bu iş? Demek ki eğitime çok daha fazla önem vermemiz gerekiyor. Yani atamaların doğru yapılması lazım. Efendime söyleyeyim doğudaki okulların ve özellikle bu öğrenime ihtiyacı olan kişilere doğru öğretim verilmeli. Mesela geçen gözlerim yaşardı. Çok çok çok hoşuma giden bir şey oldu. Öğretmenin biri doğuya tayin oluyor. İlk gittiği zaman alıyor hiç ödenek yok bilmem ne yok. Kendi parasıyla oturuyor okulunu sınıfını boyuyor. Şimdi bu o kadar büyük bir özveri ki bu adamı oturup alnından değil yani havalara çıkartmamız lazım. Çocuklar bayılıyor ama bunu yaparken aileye de diyor ki bakın ben bunu yaptım getiriyor gösteriyor. Bu bundan dolayı budur diyor. Aile de ona öyle düşünüyor. Yani bunu ana baba eğitimiyle birlikte çocuklara doğru eğitim vermek lazım. Ama ana babayı eğiteceksin önce. Çocuk orada öğreniyor ama burada unutuyor. Öyle bir şey yok. Şartlar evet. Olmuyor çünkü. Evet. Bu o kadar karışık.
Evde şey farklı, ki. Okulda farklı.
Tabii ki.
Kafası karışıyor.
Dolayısıyla bu karışım içinde tabii bir insandan kitap okumasını bekleyemezsin. Bakıyorsun mesela şimdi kel alaka bir konu ama çok ciddi bir konu daha anlatacağım. Orada çıkıyor dişlerimizi her gün fırçalamalıyız diyor. Peki abi tamam güzel gidelim buyurun diş fırçası 25 lira. Abi nasıl alacağım ben 25 lira ekmek parası bulamıyorum. Eğer dişlerinizi fırçalayacaksınız derseniz bir kampanya yaparsınız. Herkese diş fırçası hediye edersin. İlkokulda, anaokulunda öğretirsin. 25 liraya ben diş fırçasını alamam. Eğer o tarz bir yerde yaşıyorsan. Peki nasıl dişimi fırçalayacağım? Peki sen bana gün boyu dişini fırçaladın. Tamam mı? Nasıl fırçalayacağım kardeşim? Yani elimde bir şey yok, materyal yok. O zaman getir hediye et, öğret, ben de fırçalayayım. Diş sağlığımızı koruyalım. Evet koruyalım. Da böyle koruyamayız. Yanlış mıyım? Kitap oku. Gidiyorsun kitaba. En kötü çocuk kitabı 25-30 liradan başlıyor. Ya çocuk kitabı kardeşim 25-30 liraya verecek aile mi var ki çocuğuna bu kitabı alsın okutsun. Almıyorum kardeşim diyor. Peki nasıl yapacağız? Burada bunu söylüyorsun, burada başka hareket ediyorsun. Yani ikisini dengelemek zorundasın. Eğer kitap okutacaksan kitaba kampanya yapacaksın. Şu yaştan küçüklere bedava diyeceksin veya bile bilim indirim yapacaksın. Bir şey yapacaksın. Dişini fırçalıyorsan onları da getirip karşı. Sen söylemekle tamam buna dikkat edin. Dikkat edelim de nasıl edelim? Gelirim benim buna müsait değil. Yani o yüzden eğitim düzeyi çok önemli bir şey. De başa gitmek lazım. Kökte eğitim. Önce ana babayla başlayıp sonra çocukları eğitmek lazım. Ana babayı eğitmezsek çocukları asla eğitemeyiz. İstediğiniz kadar beynine girin. Evde her şey bitiyor. Ana babanın görüşünü değiştirdiğiniz zaman çocuğun görüşü evet doğrudur demeye başlıyor. O zaman doğru çalışıyor. Doğru çalıştığı zaman biz o nesilden çok şey bekleyebiliriz. Ama sen bu nesile bir şey vermezsen, özellikle ana babalı vermezsen hiçbir şey bekleyemezsin. Çünkü sen istediğin kadar anlat. Hiç fark etmiyor. Evde bildiğini okuyor. Çünkü evinde okumak için elektriği yok. evin, çünkü evinde okumak için kitap alacak parası yok. Yani o kadar garip bir şeyler oluyor ki. Şimdi hem böyle hem böyle nasıl olacak bu işin sonu bilmiyorum. Sonra bir sanata saygı, ya sanata saygı, sanatı biliyor mu ki saygı göstersin? Ne olduğunu anlatan mı var ki saygı göstersin? Sen çocuğa anlatıyorsun, ana baba bilmiyor ki ya. Kes bunu diyor. Bal oğlum oradan diyor. Yani böyle garip şeyler oluyor ülkede. Bunu baştan nasıl olacak ben hepten susuyorum. Ama hala umudum var. Onu kesinlikle söyleyeyim.
Bizim de öyle çok umudumuz var.
Umudu kesmek olmaz.
Mutlaka sancılı dönemler, çileli dönemler, zorluklar olacak. Ama sonunda da bir güzellik olacaktır.
Olmak zorunda. Ya adamın biri demiş ki patlıcandan bile yemek yapılabiliyorsa illa bir şey olacak demiş ya. Yani yok kere alaka bir örnek ama ciddi olarak böyle. Patlıcan bile bir şeyler olabiliyorsa demiş, sen mutlaka bir şey olur diyormuş ya. Olay olmak zorunda demiş yani. Çok sevdiğim bir laftır bu.
Yeah. Evet, önce sevdirmeliyiz de yani. Geçen Şevket Uğurlar gelmişti. Hı-hı. Çok değerli bir sanatçı oldu.
Üstattır
tabii
ya.
Evet.
Üstattır.
O da dedi yani, sizin dediğiniz hani mesela doğudaki kardeşlerimize yani sanatı götürmek de şeyde. Hatta onun bir hikayesini anlattı. Tabii orada bir klasik müzik dinletisi yapmışlar Bayburt'ta. Oradaki bir vatandaş da Bayburt'a da böyle zulüm görmedi.
O öyle demiş.
Meşhur bir şey diye anlattı.
Esas müthiş bir hikaye vardır. O artık bu fıkranın da ötesine geçmiş bir şey. Bizim İstanbul Devlet Opera Balesi Karadeniz'e gidiyor. Bir tenor aranıyor diye bir oyun oynayacak. Asıyor ilanı. 7 kişi başvuruyor ya. Çok ciddi bir olmuş yani bu olay. 7 kişi başvuruyor. Ben tenorum, beni alın diye. Yani böyle kalıyor adamlar. Ne söyleyeceklerini şaşırıyorlar. Ya opera nedir? Önce bir operayı bilsin. Tamam sen götür de. Yani bir reklama ya, yok böyle bir şey. Yani komedi artık. Konuşacak bir şey kalmıyor. Son söz. Nokta koyuyoruz.
Yani. Özelliğinde gerçekten bu tarz olaylar yaşanıyor.
Var, çok var hem de.
Her yörenin de aslında kendine has çok güzel halk oyunları, tabii, müzik şeyi falan.
Var ama onu biliyor.
Ülkemizin yedi bölgesi.
Öbürünü bilmiyor
zengin
ki.
Zengin bir kültürü var aslında.
Nasıl?
Çok zengin. Evet.
Kültürün aslı var. Yani da. Onu, o onun farkında zengin değil ama.
Evet.
Onun farkında değil.
Yok, yeni jenerasyonda bu eksiklik var. Hem dünyada hem ülkemizde. Yani evet. O, bilmiyorum, bir materyalist anlayışın getirdiği bir zihniyetin doğurduğu bir şey mi bu? Hı hı. Çünkü yani ruhları besleyemiyorlar o yönde yani. Sanatla, müzikle. Ya o başka şeyle ilgileniyor. Yeni çıkan o müzik şeylerini, evet, bahsediyorsunuz, evet, ya.
Şimdi bizim ülkemizde şöyle bir şey var. Bu lafı bir kere unutmamız lazım. İcat çıkartma. Burada bir duralım abi. İcat çıkartma ne demek? Yani bugüne kadar olmuyor. Şimdi sen bunu eski köye yeni adet mi getireceksin? Devamı. Evet, eski köye yeni adet gelmesi lazım. İcat çıkartmamız lazım. Ki ileriye doğru gidebilelim. Adam yukarıda Venüs'te bilmem neyi, orada bilmem ne yaparken arsa altınlarını alamazsın, kanun çıkartıyor. Şu anda Amerika'nın çıkardığı bir kanun. Biz hala burada başka şeylerle uğraşıyoruz. Müzik haram mı? Günah mı? Efendim şey mi? Mubah mı? Öbür tarafta ya yapmayın yani. Nerelerdeyiz, nerelerle uğraşıyoruz? Hangi yere bakacağını şaşırıyorsun. Oraya mı bakayım, buraya mı bakayım? Buraya baksan orayı kaçıracaksın. Oraya baksan burası zaten hepten gitmiş. Burayı kaybedeceksin. Ortada böyle cam, ip cambazı gibi gidip geliyoruz yani, bıçak sırtı.
Evet, bunda çok haklısınız. Bu konuya biz de televizyon olarak, sayın hocamız olarak çok önem veriyoruz. Ve bize Allah'ın verdiği o nimetleri yaşayabilmemizi sağlayan gerçek dinimizin de gerçeklerini, doğrularını anlatmaya çalışıyoruz. Evet. Çünkü çok fazla yanlış inanış var. Onları ayıklayıp
bak yine açtım. Özgür öğretme kötüyü diyorum.
Özgür insan, özgür toplum. Evet. Düşünen, istediği gibi yaşayan, istediği gibi herkesin birbirine saygı, sevgiyle baktığı, barış, sevgi dolu bir toplum. Esas bizim dinimiz bize bunu emrediyor. Ama uygulamada yanlışlar var. O yanlışları da düzelteceğiz inşallah.
İnşallah.
Evet.
Sevgiyle yaklaşıyor.
Sevgiyi zaten unutmamak lazım. Onu da hatta şöyle izah ediyorum. Önce bir aynaya bak, kendine bir gör diyorum. Kendini eğer sevdiğini hissediyorsa insanları zaten seversin. İnsanları, hayvanları da seversin. Ama önce bir kendine bak diyorum ya. Nerede hata yapıyorum? Bir terslik var ortada yani. Bu kadar hayvan zulmü, bu kadar hayvan telefi. Yani akıllara sığmıyor ya. Allah'ın yarattığı bir şey. Sen nasıl yaparsın bunu kardeşim ya? Ya böyle bir hakkı kim veriyor sana yani? Buna karşı çıktı, ya gene başladı ya, hadi ya falan, ya bizim başka işi var, uğraştı. Böyle bir ülke yani, böyle garip bir ülke olduk yani. Ya hiç sevmiyorum bu gidişatı. Hakikaten sevmiyorum ya, insanların bir an önce toparlanması, bir şeyler olması lazım. Nasıl olacak bu yani? Bir tarafta bir şey, bir tarafta bir şey, öbür tarafta yanlış, adam oradan diyor ki müzik günahtır diyor. Hadi oradan, bunun fetvasını bile veremezsin ya. Öbürü diyor ki Nail Baba adam olsaydı diyor kapıdan girerdi, pencereden girmezdi diyor. Hayda, buyurun ha yani.
Biz şimdi Allah'ım bunları ya, her gün sürekli her gün, evet, tekrarlayarak evet, ve söyleyerek hiç bıkmadan, çünkü sevgiyi, barışı her gün zikretmemiz, her gün üstünde durmamız gerekiyor ki evet, karşıt kötü şeyleri ancak öyle evet, yok etmeye vesile olabiliriz. Evet. Bir yıllar da sürse biz yapıyoruz, yapacağız. Yani sevgiden yana, barıştan yana olanlar hep bunu
devam etmek evet, lazım.
En azından ilk etapta insanlar ifade edebilsinler. Yani sevgiyi bir ağızlarından çıksın, konuşabilsinler. O çok önemli ki sonra da uygulamaya geçirsin, içinde hissetsin. Biz hakikaten Altu Bey'in dediği gibi yani evet, hocamız gece gündüz bu konuya çok önem veriyor. Ve sanatın, sanatçının her zaman yanındayız, her zaman destekçisiyiz. İnşallah çok güzel sonuçlar olur inşallah, konuşarak, anlatarak. Bunlar anlatılmalı, konuşulmalı ki
gayet tabii,
bir şekilde
gayet
duyulsun, sonuçları oluşsun.
Anlatılmazsa, konuşulmazsa hiçbir şey anlaşılmaz zaten. Ama
yani
anlatmayı
değerleri, kıymetleri her zaman bilinsin. Biz
yani
inanıyoruz.
Evet, evet, evet, onda haklısınız. Ama gene şöyle bir şey söylemek istiyorum. Yani kiminle konuşursanız onun dilinden konuşmanız lazım anlayabilmesi için. Yani çok ilginç. Hani iki tane adam var, lider, karşısında da bir halk var. Bir lider onların dilinden anlıyor, şakır şakır şakır şakır onların hoşuna gidecek şekilde konuşuyor. Öbürü daha nazik konuşuyor. Otomatikman bu lideri seçiyorlar. Çünkü kendilerine daha yakın buluyorlar. Onun için konuşacağınız kişiyi de iyi analiz edip oradan girmek lazım konuya. Başka türlü anlatmanız mümkün değil. Adam size böyle bakmayacak, böyle bakacak.
Evet.
Gözünüzün içine bakabildi mi ve siz de onun dilinden konuşup doğruyu anlatabildiniz mi, o zaman tamam. Ama bak kardeşim bundan sonra hadi diyor, gidiyor başka
ama
şeyler.
Ama işte biz doğruları yani anlatıyoruz her zaman ve anlatmaktan da yanayız ki insanlar doğruyla yanlışı ayırt edebilsinler.
Dik durmak lazım.
Kesinlikle evet.
Bunun en önemli şeyi dik durmak lazım. Ne olursa olsun hangi rüzgar gelirse dik durabildiniz mi zaten sorun evet, bitiyor.
Yüzüğünüzdeki Elif gibi diyorsun.
Evet aynen evet, bunu özellikle taktım zaten.
Gayet yakışıklı. İkisi de çok güzel. Efendim çok teşekkür ediyoruz.
Rica ederim. Bir yani zevkti buraya gelmek.
Sanatınızla bizi ihya ettiniz.
Sağ olun.
Güzel düşüncelerinizle inşallah katkımız olmuş olur. Hem insanların
çok
ruhuna
sevindim,
hem de güzel yapılanmalara faydası i̇nşallah olur.
İnşallah. Çok teşekkür ederiz. Müziğinizle ve sohbetinizle gerçekten güzel bir program oldu.
Ben teşekkür ederim.
Çok
sağ olun.
Sağ olun. Teşekkür sağ olun ederiz. Bir programımızın daha sonuna geldik. Bu hafta çok değerli bir konuğumuz bizlerle birlikteydi. Değerli sanatçımız Sayın Recep Aktu. Haftaya yeniden başka bir konuğumuzla buluşmak üzere. Hoşça kalın.